dönüyoruz.
Geri dönüyoruzdan herkese merhaba. Bu hafta bizim soru cevap haftamızdan önceki son programımız. Onu da bir hatırlatmış olalım. 60. bölümde sizlerden gelen sorular ve cevapları sadece merkeze aldığımız bir bölüm kaydedeceğiz. Ondan öncesinde bu artık son bölümümüz. Önce bir hocamı selamlayayım. Hocam hoş geldin.
Hoş bulduk Mahir. Nasılsın?
İyiyim hocam. Sen nasılsın? Seni böyle bu yakın, samimi, sıcak ortamda ağırlamak, daha doğrusu ağırlanmak bana çok iyi geldi. Özellikle havanın da çok ısındığı bir günde.
Evet, yarım metrekare bir alana sıkışmak.
Hocam, şimdi bu hafta geri dönüyoruz da pek adetimiz olmayan bir şey yaparak daha önceden yapmayı söz verdiğimiz bir konu başlığını işleyeceğiz. Ne demiştik? Seyyahlar ve onların metinleri üzerinden sohbetler edeceğiz demiştik. İbn Battuta konuşmuştuk. Bugün de İbn Fadlan ve onun seyahatnamesini konuşacağız. Öncelikle İbn Fadlan kimdir diye soracağım ama aslında orada biraz teknik bir problem de var biliyor musun? Biz neden İbn Fadlan diyoruz? Neden İbn Fazlan demiyoruz?
Aslında ben soracaktım onu sana.
Yani Fazıl'a Fazıl diyoruz. İşte fazilete fazilet diyoruz. Fadıl'a neden ya da işte Fadlan'a neden Fadlan diyoruz? Fazlan dememiz lazım. Aslında doğrusu İbn Fazlan ama İbn Fazlan, hadi alıştığımız gibi devam edelim. İbn Fadlan isminin dünya, bütün dünyada İbn Fadlan olarak anılıyor olmasının arkasında bence tam olarak bu noktada anmamız gereken bir isim var. O da Zeki Velidi Togan. Togan'dan bahsetmemiz lazım. Neden Togan'dan bahsetmemiz lazım? Çünkü Togan Meşhed'de bir kütüphanede keşfediyor bu metni İran'da. İran'da kaldığı süre içerisinde. Togan çok ilginç bir isim. Yani Türk tarihçiliği açısından, Türk tarihinin çeşitli alan ve safhalarının ele alınması bakımından çok önemli bir tarihçi. Bir başkurt tarihçi. Hatta Başkurdistan kurulduktan sonra, yani Sovyet Muhtar Cumhuriyeti olarak kurulduktan sonra orada Harbiye Nazırlığı bile yapmış. Lenin'le, Stalin'le görüşmüş, Troçki ile görüşmüş. Çok önemli bir isim ama pek onlara da başı hoş olmamış anladığım kadarıyla. Sonra ülkesini terk etmek durumunda kalmış. 1920'lerde zannederim, 25 değil mi, Türkiye'ye gelmiş.
Daha erken de olabilir.
Türk vatandaşı olmuş. Ama işin tuhafı Türkiye'de de kendine pek öyle saha bulamamış. Yani bu şey derlerdi, Reşit Galip'in şey savı, Orta Asya'da eskiden bir iç deniz vardı.
O şey işte Sadri Maksudi falan tartışıyorlar.
Evet, evet, bu şey de yani rahmetli Togan da saçma sapan konuşmayın dediği için biraz bu tarih cemiyeti, tarih tetkik cemiyeti de biraz gözden düşmüş.
Orta Asya'nın kurulduğu teorisine karşı çıkıyor.
Evet, evet, evet, evet. Ondan sonra da Avrupa'ya gidiyor. Bildiğim kadarıyla Viyana'ya gidiyor. Daha sonra Almanya'da bir takım böyle işte görevler, işte Manchester'dan fahri doktoralar falan filan. Çok önemli bir tarihçi. Hatta Cumhuriyet'in Türk dünyası düşüncesinin mimarı olan birkaç isimden de biri. Yani o Ziya Gökalp'le başlayıp şeye kadar gelen işte o Yusuf Akçuralar, işte Rıza Nurlar, şunlar bunlar, onların kuşağının en önemli isimlerinden biri Togan. Ve çok küçük yaşlarda kendi, yani başkurtça konuşarak büyüyor tabii. Rusça çok küçük yaşlarda öğreniyor. Aynı zamanda annesinden Farsça öğreniyor ve Arapça öğreniyor. Yani Arap dili profesörü, yani Arap dili hocalığı yapacak kadar Arapça öğreniyor. Zaten bu eserin, yani Meşhed'deki bir kütüphanede Zeki Velidi Togan'ın karşısına çıkması da tamamen şans. Yani bu kadar iyi Arapça bilen bir adamın karşısına çıkması. İlk önce bunun ne olduğunu anlamıyor kütüphanede. Bunu neymiş bu, bir çevireyim bakayım falan derken tarih için çok önemli belgelerden biri olduğunu fark ediyor ve bunu dünyaya kazandırıyor.
Bunu biliyorlar zaten. Bak, bu Ramazan Şeşen'in kitabında Yakut'un İbn Fazlan'dan yaptığı alıntıları vermiş ya burada. Yani zaten böyle bir kitap olduğu biliniyor. Bu kitaptan diğer makyisi.
Yok yok, şeyi bulduğu zaman, yani kitabı bulduğu zaman bunun İbn Fazlan'ın kitabı olduğunu.
Böyle bir kitap olduğu biliniyor ama kitabı gören yok.
Evet evet, evet yani. Evet, bir efsane şeklinde yaşıyor. Togan bunu çeviriyor ve bu sayede dünya İbn Fazlan'dan haberdar oluyor. Hatta şöyle bir şey var. Viking yaşantısına dair, Vikinglerin ölü gömme törenlerine dair bilinen tek kaynak bu, yazılı kaynak, çağdaş primer kaynak olarak bilinen tek kaynak bu. Bunun haricinde de bir sürü bir tabii bize öğrettiği, bize bıraktığı bilgi var. Ama bunların hepsini Zeki Velidi Togan'a borçluyuz. Onu bir kere analım en başta. Şimdi ben soruma geçiyorum. İbn-i Fadlan kimdir? Bu yolculuk nerede başlamıştır ve nerede sona ermiştir? Sonra ben seni sorularla yine yönlendirmeye çalışacağım.
Yani şimdi bu işte Abbasi dönemi Bağdat'ta yaşıyor. Fakih diye biliyorum ben bunu.
Evet.
Asıl yani.
Ama Abbasilerin de çok parlak bir dönemi değil değil mi artık böyle?
960'lar olması lazım. Yani artık eski o Harun Reşit devri gibi falan o değil tabii. Mehdi dönemleri gibi falan değil. Geriledikleri bir dönem. Yerel yönetimlerin, Samanilerin falan ortaya çıktığı parçalanma dönemi. Hı hı. Ama tabii hala sükseler yani şeyler.
Muktedir dönemi değil mi? Halife
Muktedir olması lazım. Yani bu elçi olarak yolluyorlar İtil Bulgarlarına, Türk Bulgar soyuna. Bu ne Bağdat'tan yola çıkmış, ne tarafa doğru? İran'da.
Hocam çok özür dilerim. Bu Bulgarlar bahsine hemen küçük bir parantez açalım istersen. Bulgarlar deyince Bulgarların orada ne işi var, Türklerle Bulgarların ne alakası var sorularının gelmesini öngörerek onu bir açıklayalım istersen. Bulgarlar dediğimiz aslında orada Türkiye bir boydan bahsediyoruz. İdil, Volga kıyısında yaşayan bir Türk topluluğundan, yani bir bugün Türk diyoruz tabii de Türk kökenli bir topluluktan bahsediyoruz. Bu Bulgarların bir kısmı daha sonra batıya göç ediyor. Bugün yaşadıkları yani Bulgaristan, Bulgarların yaşadığı bölgeye geliyorlar. Burada Ortodoks oluyorlar, Slavlaşıyorlar falan filan. Yani o Bulgarlar o Bulgarlar değil ama bir yandan da o Bulgarlar o Bulgarların çocukları diye onu da hatırlatalım ve nerede yaşıyorlar?
İçil Hazar Denizi'nin. İşte, yani Volga dedikleri, Rusların Volga dediği, Türklerin İtil ırmağı dediği o büyük, o havzada yukarı. Zaten bu Zeki Veli'nin de memleketine yakın yerler aslında. Başkurdistan'a yakın bölgede yaşıyorlar.
Zaten Başkurtlar da var şeyde.
Yani ondan bahsediyor onlardan. Boy boy bahsediyor. Bu zaten şeydir, hani konuşmuştuk seninle. Bulgarların efsanevi neredeyse kralı işte Orhan mesela. Orhan Bizans kaynaklarına falan da geçer. Eski bir Türkçe isimdir aslında Bulgar krallarına. Ama tabii bunlar ne oluyorlar? Slavlaşıyorlar ve isimlerini Slav bir halka veriyorlar. Yani günümüz Bulgarları aslında başka bir topluluktan aldıkları bir ulusal ismi kabulleniyor. Tıpkı bu seyahatnameden öğrendiğimiz ayrıntılar sayesinde daha iyi bildiğimiz Rusların isimlerini Slavlara vermiş olması gibi yani. Böyle isim aktarmaları Orta Çağ'da sıkça karşımıza çıkıyor.
Hocam Bağdat'tan yola çıkıyor ve sanırım Merv bölgesine mi gidiyor? Buhara'ya mı gidiyor ilk önce?
Ya o şey diye hatırlıyorum. İran'ın doğusuna, Hazar Denizi'nin doğusuna, Harezm'e doğru yola çıkıp oradan kuzeye doğru ilerliyor. Çünkü arayı geçemez. Yani Kafkasya üzerinden bu yolculuğu yapamaz. Niye yapamaz? Daha yakın olmasına rağmen. Çünkü
dağlar var.
Hazarlar.
Bir de dağlar var.
Dağlar var, bir de Hazarlar var. Yani düşman şey olan bir topluluk var. Zaten bu İtil Bulgarlarının İslam'ı kabul etme sebeplerinden biri olarak ne gösteriyorlar? Bunlar işte Hazarlarla olan mücadelelerinde. Hazarlar Musevi olduğu için Müslüman dünyanın desteğini almak için İslam'a geçiyorlar. Yani böyle bir ruhani arayıştan çok orada bir Abbasi halifeliğinin, Arapların parasal, maddi, askeri gücünün yanına alma gayesi de var. Çünkü ne diyor işte oradaki Hakanlar, Bulgar Hakanı, yani anlaştı bir bize İslam dininin kaidelerini öğreten bir takım fakihler gönderin. İşte biz Kur'an okumak istiyoruz ama okutacak, okuyabilecek kişi yok. Bize işte namaz kılma öğretecek kişi gönderin. Ama hemen arkasından neler geliyor? Şu kadar para gönderin. Bu
kale
kadar
yapacağız.
Altın gönderin. Marangoz gönderin. Malzeme gönderin. İşte savunma yapacağız. Bilmem ne yapacağız. Yani sadece
kale yapacağız, para gönderin mevzusu üzerine hatta şöyle bir yorum var. Bir bu işte bu kökeni Zülkarneyn'in hikayesinin dayanan bir şey var ya işte bu Yecüc Mecüc kavmi. Yecüc ve Mecüc kavmine karşı duvar öreceğiz buraya. Bize para gönder, kale yapacağız diye İdil Bulgarlarının böyle bir talebi var. Zaten o yüzden de bir fakih gönderiyorlar yani. Hani hem gidip hani dinin vecibelerini öğretsin, pratiklerini göstersin. Hem de Arap dünyasının o İslami düşüncesinin oralara taşınması, Abbasi düşüncesinin oralara taşınması ama işler pek planlandığı gibi gitmiyor. İstersen şeyden itibaren alalım. Zannederim önce işte Merv Buhara deyip sonra Harezm'e gidiyorlar. Harezm'den sonra yine daha kuzeye ilerleyip çok uzun bir çöl geçtik diye anlatıyor. Fakat öyle bir mevsimde geçiyorlar ki böyle şey diyor İbn-i Fadlan, Harezm'in soğuğu yaz gibi kalır yanında diyor. Yani öyle bir soğuğun içinden geçiyorlar ve adam Bağdat'tan geliyor. Yani anladın mı? Hani korkunç bir soğuk. Çok çetin bir kış yolculuğu yapıyorlar. Şeyi hatırlıyor musun peki? İlk defa gök gürültüsü görüyor.
Gök bulut, ilk defa bulut görüyorlar ya. Böyle bulutların içinden böyle ordular çıktı falan diyor. Şey diyorlar herhalde, kuzey ışıklarını mı gördü diyorlar, ne gördü diyorlar, böyle hani kapalı bir havada.
Ama şey diyor, bulutların içinde kılıç çarptırmaya başladılar birbirleriyle falan diyor yani. Hani
şimşeğin çarptığını.
Şimşeği görüyor. Yani. Şeyde öyledir ya mesela, mitolojide de mesela işte Zeus'un yıldırımları bilmem nesi falan. Öyle bir şey. Bir bulut geldi diyor. İçinde bir ordu vardı diyor. Sonra başka bir bulut daha geldi diyor. Onun içinde de adamlar, atlar, işte kılıçlar bilmem neler vardı. Sonra bunlar birden çarpışmaya başladılar diyor. İnanılmaz bir şey.
Şey nasıl? Hani namaz vakitlerine şaşırması. Hemen havanın böyle...
yani şey, yatsı namazı yok mu? Diyor. Ama çok geç kararıyor. Çok erken, hemen ağrıyor diye. Biz yatsıyı kılmıyoruz öyle. Akşam namazından sonra işte, güneş doğuyor ve şey yapıyoruz. Hemen sabah namazını kılıyoruz. Diyor ya, dört vakit namaz mı olur falan. Neyse, böyle kafanıza göre ayarlama yapmayın diye.
Ya bu kadar kuzeye çıkan ilk Arap galiba.
Evet.
Yani bu kadar kuzeye giden ilk Arap ve yani gerçekten günlerin böyle kısalmasıyla karşılaşan ilk kişi. Ondan tabii bir neredeyse 1000 yıl sonra Musa Carullah Bilyev vardır. Hı hı. Tatarların ünlü alimlerinden. Ya bu da Finlandiya'ya gitmiş. Ve 24 saat böyle 23 saat gündüz olan yerlerde nasıl ibadet yapılır falan diye. Onun da tatlı bir kitabı var bu konuyla ilgili. Yani uzun günlerde oruç diye. Yani 23 saat süren gündüzde nasıl oruç tutulur? Bunu bayağı kafaya takmışlar. Onun Finlandiya anıları da ilginçtir yani. O da yani ilk Finlandiya'ya giden, bilinen anılarını yazmış ilk Müslümandır Musa Carullah. Yani onu da tavsiye edebiliriz, bak anabiliriz onu.
Hocam, İbn-i Fanlar'ın Türk tarihi ve Türk tarihçiliği açısından da bizim için önemli bir diğer yanı var. O da şu, henüz yazıyla organik ilişki kurmayan kimi Türk topluluklarına dair birinci elden izlenimlerini de paylaşıyor bizimle. İstersen sırayla gidelim. İlk önce Oğuzlarla karşılaşıyor. Yani Harezm'i geçtikten sonra. Oğuzlar İbn-i Fadlan'ın ilk büyük şoku oluyor. Çünkü hayatında hiç görmediği bir insan tipi, hayatında hiç görmediği bir günlük hayat pratiği. Tabii beterin beteri var, daha sonra Vikinglerle karşılaşacak ama yani Oğuzlarla karşılaşmak da çok büyük sarsıntıya sürüklüyor İbn-i Fadlan'ı. Çünkü yani Oğuzlar yarı göçebe diyebileceğimiz bir durumda karşılaştığı Oğuzlar. Ve hani böyle hala o göçebe hayat pratiklerini sürdüren, İşte kadınların toplum içerisinde aktif olarak rol aldığı, işte kaç göçün olmadığı, işte örtünme, kapanma bilmem ne gibi pratiklerin bulunmadığı bir durumda. Biraz anlatsana, Oğuzlarla karşılaşınca neler oluyor?
Ya bir işte çadıra giriyorlar, bir misafir olacaklar birine. Adamın karısı geliyor, meşhurdur o, anlattı. İşte bir sürü Araplar içeride, adam içeride falan, işte karısı bacakları kaşınmış, kasıkları kaşınmış kadın. Kadın kaldırıyor
eteğini. Şey diye söylüyor hatta, erkeklerin görmemesi gereken bir yerini kaşıdı.
Eteğini kaldırıyor kadın. Bu işte Araplar böyle panikle kafalarını çeviriyorlar falan. Adam da şaşırıyor yani. Ne oldu diyor, bu kadar niye korktunuz diyor. Yani kadının bacakları gözüktü diye bu korku ne yani bu kadar. Onlar da anlatıyorlar yani işte bir kadının işte oraları gözükmemelidir falan filan. Orada Türk şey diyor buna, yani aynen böyle yazmış adam. Ya gülmüş önce, işte saklayıp da işte herkese bir takım işte sunacağına böyle gösterip de kimseye vermemesi yeğdir diye bir. Bunlara bir hayat dersi veriyor 1000 yıl öncesinden. Ama bilmiyorum tabii ne kadar alıyorlar almıyorlar. Ya bunlar bir gene de İbn-i Fadlan şey, ama yani hoşgörülü diyebileceğimiz, yani kızıyor evet, falan evet, ama evet. Yani çok da böyle tepkili değil yani. Daha çok şaşkın.
Şaşkın. Yani bir de şeyin vurgusunu yapıyor bu Oğuzlarla ilgili. Fakat diyor bu diyor kadınlar diyor bu kadar işte yüzlerini örtmezler, peçe takmazlar, işte bedenlerinin örtülmesi gereken yerlerini örtmezler falan filan, ama diyor zina nedir onu da bilmezler diyor. Çünkü zina yapanı ikiye bölerler diyor. İkiye bölerler, bu arada şeyi de, metodu da anlatıyor. İki tane ağacın dalını eğerler diyor. Bir taraftan kollarından ağaca bağlarlar diyor. Öbür taraftan bacaklarından öbür ağaca bağlarlar diyor. Dalları bıraktığı zaman diyor adam çatırt diye ortadan ikiye ayrılır diyor.
O çok ilginç, ama Amerikan kabilelerinde de var o.
Onlar da Türktür biliyorsun.
Yani öyle diyor. Belki bundan dolayı yola çıkmış olabilir. Şey diyor İbn-i Fadlan, hatırlarsın, bu akarsularda kadınlar ve erkekler beraber yıkanıyorlar diyor. İşte soyunup ve kimse kimseye ne yan gözle bakıyor diyor, ne kimse kimseyi rahatsız ediyor diyor. Bunu tabii hem böyle şaşkınlık içinde, hem böyle yani ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığı için o şeyi gizleyemiyor yani şaşkınlığını.
Ama o nehir kenarında yıkananlar peçeneklerdi sanırım. Çünkü Oğuzlarla ilgili özellikle bir su vurgusu yapılıyor. İbni Fadlan diyor ki bunlar diyor asla yıkanmazlar. Hatta şey var, yemek yiyip ağızlarını ellerini silip sonra ellerini üstlerine siliyorlar. Çünkü hayvan derisi giydikleri için ağırlıklı olarak o yağ o deriyi de besliyor falan diye. Yıkanmazlar diyor. Hatta diyor biz diyor gelen Arap tüccarlar işte bizimle beraber kafilede gelen Araplar geceleri gizlice çadırda yıkanırdık. Çünkü bir Oğuz diyor senin suya baktığını görürse ona büyü yapmaya çalıştığını düşünür. O yüzden bunlar böyle suyun uğursuzluk getirdiğine inanırlar diyor. Tabi biraz egzajere ettiğini de düşünüyorum ben İbni Fadlan'ın ama göçebe Türklerin hakkı özellikle de kış mevsiminde çünkü hep yani anlatının bizim elimize kalan kısmı çünkü İbni Fadlan seyahatnamesinin tamamı olmadığını biliyoruz. Elimizdeki hani halinin dönüşü yok. Nereye kadar gitti, ne yaptı, kimlerle karşılaştı hiçbir şey bilmiyoruz yani bu. Elimizde kalan kısmının büyük çoğunluğu da kış mevsiminde geçiyor. Türkler yıkanmazlar, Oğuzlar pek yıkanmazlar diye pek suyla araları yoktur diyor. Ama zannederim bu dere kenarında yıkanma hikayesi peçeneklere dair bir şeydir.
Şeyi hatırlıyor musun? Şimdi buna bir tane mihmandar veriyorlar. Yani sen bunu götür diye. Neyse bu gidiyor Türk'le beraber. Türk böyle diyor, ikide bir diyor. Boynunda bir kolye vardı diyor. Artık onu ne diye anlatalım? Fallus diyelim değil mi?
Evet, evet. Yani,
evet, kibarlaştıralım sonra insanlar kızmasın. Boynuna da bir diyor fallus taşıyor diyor.
Sana kocaman. Mevlana bölümünden sonra bir daha artık kimse kızmaz hocam hiçbir evet. Şey için.
Neyse bu adam ikide bir başlarında bir şey geliyor mesela işte yıldırım çakıyor şu oluyor bu oluyor falan bu. Hani sen bizi koru diye alıyor fallusu öpüyor falan ondan sonra. Şimdi bu da ters ters bakıyor yani ne yapıyor diye. Ya diyor ne yapıyorsun sen diyor o da ne öyle diyor. İşte biz diyor böyle tehlikeli zamanlarda diyor buna sığınırız diyor. İşte bu bizi korur diyor. Ya olur mu öyle şey diyor yani hiç diyor insan diyor böyle şey diyor tapınır mı diyor. Ya neye tapınır diyor. İşte o da anlatıyor alemlerin Rabbi biz işte alemlerin Rabbinden geldik Allah'tan geldik İbn-i Fadlan anlatıyor. Ona diyor doğruları anlattım ama diyor Türk durmuş vallahi ben onu bilmem demiş ben bundan geldim gerisini bilmiyorum demiş. Gene başlamış onu böyle tehlike zamanında yine almış öpmeye yani.
Bir de şey diye de şikayet ediyor İbn-i Fadlan bir yerde. Bunlar diyor Müslüman olmuşlar Allah'a inanırlar ama diyor sıkışınca yine Tengri bir derler diyor.
Evet ve onu ve Türkçe yazmış.
Evet evet.
Arapça orijinal metnine baktığın zaman Tengri'yi aynen yazmış. Yani duyduğu gibi yazmış. Biri de aynı Türkçe olarak.
Evet yani. Evet Tengri bir derler diyor. Bir de şey var Oğuzlarla ilgili onu hatırlarsın. Bu Oğuzlar gelen misafirlere yedirmeyi içirmeyi çok severler. Para lazımsa para verirler. İşte yemek lazımsa tedarik ederler. Atını bile istesen atını alır götürürsün ama geri getirmen gerekir diyor. Hatırlıyor musun onu? Ama diyor atını geri getirmezsen gelir senin kafileni basar. Atını geri alır. Hatta beğendiği hediye diye kabul ettiğini varsa alır götürür diyor. Aslında bir yandan da düşününce böyle yani bir çok böyle Türk toplum yaşantısının çok ön örnekleri, çok erken örnekleri belki ama birçok davranış kodunun hala Türklerde yani o şeyin anlattığı İbn-i Fadlan'ın Oğuzlara dair anlattığı davranış kodlarının büyük bir çoğunluğunun Türklerde hala yaşadığını düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun?
Ya zaten şey diyor ya, özgürlüklerine inanılmaz düşkünler diyor. Merkezi yönetimin baskısına katlanamazlar diyor. Bunlar hani İlteber çağırıyor ya İlteber diye bir işte bir gün karşılığına böyle haydutumsu biri çıkıyor. İşte durduruyor bunları kimsiniz siz? Ya bize dokunma biz diyor işte Hakan'ın diyor adamlarıyız. İlteber bizi işte davet etti falan. Orada diyor İlteber'in sakalına bilmem ne yaptı demiş adam falan. Yani o onları bir görüyor böyle bunların otorite motorite tanıdıkları yok. Yani o özgür ruhu sonuna kadar yansıtmış. Yani orada tabii şeyi bilemiyorsun yani saygı mı duyuyor, korkuyor mu, sempati mi duyuyor? Yoksa bunlardan adam olmaz boşu boşuna uğraşmayalım mı diyor. Yani seyahatnameyi bitirebilmiş olsaydı ya da elimizde olsaydı belki de bitirdi bizde yok.
Beklediği yerlerde var hala.
Yani ne sonuçlar çıkardı acaba? Belki geri döndüğünde ne yapacağız bunlardan umut var mı yok mu diye sorduğunda hani Abbasi halifesi kim bilir ne dedi yani. Yani döndüyse eğer.
Evet doğru işin o tarafını hiç bilemiyoruz. Yani belki bir gün bileceğiz ama neredeyse bir asır geçti üstünden hala bir yerlerde bir şey bulunamadı. Tabii bu yani Arap İslam coğrafyasında çok fazla kitap oradan oraya taşınmış. Çok fazla kitap imha edilmiş, bir sürü başına hadise gelmiş kitapların bilmem ne falan. Belki de hiçbir zaman bulamayacağız ama yani birinci elden tanıklıklar kaydettiği için İbn Fadlan her zaman çok önemli bir seyyah olarak, ki asa seyyah bile değil dediğimiz gibi bir din alimi. Ve Oğuzlardan sonra asıl bomba geliyor ve Vikinglerle karşılaşıyor. Yani bu Vikinglere dair şimdilik bilinen çağdaş tek tanıklık herhalde, değil mi? Rus Vikinglerinden
bahsediyor. Doğu Vikingleriyle ilgili. İşte orada bir şey sorun var. Yani tek kaynak olduğu için hemen hemen mukayese yapamıyorsun. Bazı tarihçiler de diyor ki yani burada anlatılanları bütün Viking kültürü gibi düşünmeyelim. Hı hı. Genelleştirmeyelim. Hı hı. Bu sadece Ruslarla, ya daha doğrusu Roslarla ilgili olan, yani Doğu Vikingleriyle ilgili olan anlatılar. Çünkü öbürleri yani...
Hocam ona bir açıklık getirsene. Yani neden Rus diyoruz bu adamlara? Bu adamlar Rus mu Viking mi yani? Onu bir berraklaştırsana bizim için.
Valla Viking adı bildiğim kadarıyla 18-19. Yüzyılda asıl yaygınlaşmış, kullanılmış. Modern bir isimlendirme yani tarihçilerin. Hani bunların böyle boynuzu işte miğferleri falan, onlar da tarihi şeylerde bunlar yok. Hmm. Yani arkeolojik kazılarda hiç böyle boynuzlu miğfer falan çıkmadı. Bizim çocukluğumuzda çizgi film vardı ya, hani akıllı bir Viki vardı, babasıyla yolculuk yapıyorlardı. Yani o Viking kıyafetleri, tasarımları vesaireler biraz 19. yüzyıl Alman ve İskandinav romantiklerinin bu Wagner çağında falan filan geliştirilmiş versiyonlar. Yoksa bu kadar çok zırh kullanma şeyleri de yok, gelenekleri de yok kazılara baktığımızda. Yani Vikinglerin, sen şey sormuştun hatta bir ara, bunlar kendilerine ne isim veriyordu falan. Hı hı. Ya bunu da pek bilmiyoruz açıkçası.
Çünkü yazıyı bilmiyorlardı.
Evet, yazılı bir toplum değil. Yani biliyorsun işte Batılılar bunlara Norse diyorlar. Ya daha doğrusu Kuzeyliler diyorlar yani. İngiliz kayıtlarında falan, o Anglo-Sakson tarih kayıtlarında bunlar Kuzeyliler diye geçiyor. Viking'in balıkçı, denizci falan gibi anlamlara geldiği
iddia ediliyor. Hocam biraz şey galiba orası, biraz belirsiz olmakla birlikte yoruma açık durumda galiba. Çünkü bir grup şey diyor, Latince Vicus'dan işte Cermenlere Vik diye geçmiş, köylü anlamına geldiği. Bir tarafta diyor ki hayır, hala Kuzey dillerinde, bu İskandinav dillerinde yaşayan Viking, yani bir Vik diye bir fiil var. O da böyle başıboş dolaşmak demek falan diye. Bunlar da böyle başıboş dolaşanlar anlamında bu isim verilir. Evet evet, yani böyle şey, nasıl denir ona? Ha, Fransızca'da böyle şey derler, errant derler. Mesela Juif errant vardır ya mesela, o gezgin Yahudi. Oradaki o şey o anlama
geliyor. Yersiz yurtsuz gibi biraz.
Böyle hem bir şey, başıboş dolaşan yani, avare anlamında. Ama neden Ruslar bunlar? Yani neden Rus diye bahsediyor bunlardan?
Bunların doğudaki boyları kullanılan isim Rus. Onlar, hı hı, kendine verdikleri isim. Onun da kelime köken olarak şimdi hatırlamıyorum. Yani onunla ilgili teoriler de var. Yani
muhtemelen bir hükümdar adıdır.
Yani onlar doğudaki Vikingler, ki kabile olarak, isim olarak bildiğimiz nadir Vikingler. Onlar Ruslar. Hı hı. Bunların ilk işte kralları mesela Rurik gibi, yani Rusya'da ilk krallık kuranlar, bunlar hep Nordikler yani. Vikingler, hı hı, yani aslında. O işte kraliçe Helga var ya, hı hı, Olga diyorlar, Olga, Ruslar falan. Hani bunlar da aslında Slav değil. İsimlerini Slavlara ver. Slavlar bunların köleleri. Hı hı. O zaman işte bunlar ne yapıyorlar? Slavları köleleştirip Sakalibe diyor ya Araplar. Hı-hı. Araplara, hı-hı, satıyorlar. Zaten İbn-i Fadlan'ın oraya o kadar gidip gelmesinin en büyük sebeplerinden biri de Araplar neredeyse bütün kölelerini o dönem Vikingler sayesinde satın alıyorlar. Vikingler yakaladıkları Slavları, işte değişik Türk boylarını, şeyleri, gençlerini Araplara köle olarak satıyorlar.
Onlar da onlara altın, gümüş veriyorlar.
Gümüş topluyorlar. Hı-hı. Gümüş
aslında kürk alıyorlar, köle alıyorlar.
Tabii,
değil mi?
Kürk de satıyorlar. Vikingler o kunduz kürkü, samur kürkü, onları da satıyorlar. Zaten İbn-i Fadlan o ticareti falan anlatıyor. Hı hı. Şey diyor ya, dev gibi insanlarla karşılaştık diyor. Yani hiç bu kadar diyor boylu poslu adam görmemiştim falan diyor. Bir de tabii şey, inanılmaz pis insanlar olarak anlatıyor onları. Hı hı. Yani düşünsene, o şey meşhur.
Bir de öyle kürklü mürklü falan görünce karşısında böyle bir vahşi bir orman hayvanına falan benzetiyordu muhtemelen.
Tabii zaten millet görünce kaçıyor diyor ya. Bunlar geldikleri zaman diyor herkes bir köşeye diyor çekiliyordu diyor. Ondan sonra işte o onları da öyle anlatmaya da gerek yok. Çok işte o ağızlarını, yüzlerini yıkadıkları bir sahneden bahseder.
Onu anlatmak lazım hocam.
Yok, ben anlatamam, onu sen anlat. Benim
şimdi hocam bu Vikinglerle karşılaştığında yanında bir sürü de tüccar olduğu için şu gümüş götürüyorlar falan filan. Bu arada hocam Vikinglerin bu gümüş sevdası nedendir ya? Neden bu kadar gümüşe düşkünler?
Ben bir ara bir makale yazmıştım onu Arkeoloji Sanat dergisinde yıllar önce. Ya inanılmaz gümüş toplamışlar. deli gibi yani. Hani gümüş delisiler yani. Haçlar, İslami paralar, dirhemler, ne bulası toplamışlar, ne bulmuşlarsa. Şimdi hala İskandinavya'da bak müzelerde, İsveç'te falan 300 bin falan Samani ve Abbasi dirhemi var bak. Hiçbir Müslüman ülkede bu kadar dirhem yok. Bütün Müslüman ülkelerdeki müzeleri toplasan yani 5 bin 10 bin dirhem zor çıkar. Ama yüz binlerce dirhem çıkıyor İskandinavya, o Jutland'da falan. Yani o definde şey gömmüşler bunları. İbn-i Fadlan şey diyor ona, kolye yapıyorlardı diyor karılarına. Anlatıyor böyle. Onlar da eşlerine diyor, bütün bu şeyleri alırlar diyor. İşte 10 bin tane toplar mesela diyor dirhem. Onlar para olarak görmüyor onları.
Şimdi maden olarak
görüyor. Bazı işlemiş kaynaklarda maden. Böyle işte o ticari ekonomi. Hayır, öyle bir para olarak düşünmüyorlar onu. Ve altın toplamıyorlar. Çok ilginç, biliyor musun? Altınla ilgilenmiyorlar.
İşte sen merak ettiğim şey o. Neden gümüş? Neden altın değil yani?
Mitolojilerinde de o bir gümüş takıntısı var. Tanrılarının falan bir gümüş takıntısı var. Altına değer vermiyorlar. Bilmiyorum. Altın belki daha yumuşak olduğu için. Belki rengini beğenmedikleri için. Yani gümüş takıntılılar. Gümüş topluyorlar. Dirhem topluyorlar. 10 bin tane toplardı diyor eşi karısı için. İşte onlardan biliyor, kolye yapardı diyor. Ve şey arkeolojik kazılarda ölüler şeylerle çıkıyor. Böyle gümüş bilezikler, işte binlerce dirhem çıkıyor yanında kadının. Bazen adamların da şeyler çıkıyor, çubuklar çıkıyor. Çubuk haline getirmiş mesela. Gümüş takıntısı var yani adamlarda. Ve yüz binlerce eskiden Vikinglerin yaşadığı, ki nereye giderse götürmüşler mesela İngiltere'de de. O geçen seninle konuştuk ya, arkeoloji meselesi, ikide bir define bulunuyor. O bulunan definelerin çoğu biliyorsunlar Viking definesi
evet,
aslında.
Evet, Vikingler taşımışlar.
Oraya da taşımışlar yani. İngiltere'ye de taşımışlar, İrlanda'ya taşımışlar, İzlanda'ya taşımışlar. Nereye gidiyorsa peşlerinden bu Arap dirhemlerini de götürmüşler. Bunun karşılığında işte Kürt, köle vesaire silah satıyorlar. Büyük bir köle ticareti var. Ama işte o adamın hijyen konusunu anlattıkları.
Dur yani, şimdi oraya geleceğim.
Felaket, korkunç ya. Yani.
Oraya geleceğim. Bu İbn-i Fadlan tabii tüccarlarla beraber gittiği için Vikingler tarafından iyi karşılanıyor nispeten. Fakat ilk defa Vikinglerle karşılaştığı için bir kere onların heybetinden bir kere çok ürküyor. Yani böyle onları sanki şey iması var yani böyle. Yani insan değil de böyle insana öykünen bir orman canlısından bahsediyormuş gibi böyle bir şeyle anlatıyor. Ve çok ilginç bir şey var. İbn-i Fadlan'ı bir evde, bir çadırlarında ağırlıyorlar. Fakat yemekten önce bir kap su dolaşıyor şeyin etrafında. Ellerini falan yıkamıyorlar tabii de. Aynı şeyle işte ağızlarını da çalkalıyorlar, yüzlerini de yıkıyorlar, sümkürüyorlar da aynı kabın içine ve böyle kap elden ele dolaşıyor. Şey vardı hocam, hatırlıyor musun? Turan Dursun'un Kulleteyn'i yani vardı.
Kulleteyn kitabı. okulda okuyayım dedim de okuyamamıştım. Sonunu getiremedim kitaplardan biridir yani.
Yani böyle bir mini Kulleteyn'le evet, öyle evet. Şey hazırlanıyorlar. Evet. Fakat İbn-i Fadlan'ın Vikinglere dair anlattıkları içerisinde bence en önemli bilgilerden biri bir cenaze deneyimine, bir cenaze tecrübesine tanık olması. O her açıdan çok ilginç. Çünkü bir Viking cenazesi hakkında da bilinen ilk yazılı kayıt bu aynı zamanda. Ama işte senin de az önce dediğin gibi Vikingler deyince sadece bütün Vikingler böyleydi gibi bir çıkarım yapamıyoruz. İkinci bir kaynak olmadığı için bizi doğrulayacak ya da reddedecek. O yüzden Rus Vikingleri, yani Runik Vikingler diyebilir miyiz bunlara?
Ya olabilir yani, Rurik bunların ilk kralı mesela, Rurik hanedanı var ya. Yani Runik diyemesen de Rurik diyebilirsin
Rurik.
Yani.
Rurik Vikingler. İstersen sen anlat cenazeyi.
Ya bu işte bu büyüklerinden biri, önemli biri ölüyor. O ölünce onun köleleri var, kadın. Cariyeleri var. Onlardan biri ben de onunla beraber yakılmak istiyorum diyor. Onlar arkeolojik bulgularla örtüşüyor anlattıkları. Çünkü bunlar genelde hani teknede böyle mezar alanı olarak tekneyi kullanıyorlar. Gemilerini kullanıyorlar. Bu arada hani ne arıyor bu Rusya'nın içlerinde gemiler falan diye sorulabilir. Şimdi bu Volga Irmağı, işte Dinyeper falan yani gidenler, görenler olmuştur tabii. Ben mesela hiç Rusya gezmedim ama devasa
tabii değil. Onlar çay
deniz,
değil yani.
Deniz gibiler yani. Ki biliyorsun Farslar derya der ya onlara. Yani onlara deniz denir yani. İki tarafa da yani kuzeyden güneye, güneyden kuzeye yolculuk yapılabilen ve Viking gemilerinin zaten oradan bir işte Petersburg, Leningrad, o Litvanya taraflarından bir biniyor gemiye Karadeniz'e kadar iniyor. Karadeniz'den zaten o Konstantinopolis'e falan saldırıyorlar ya bunlar. Hı hı. Yani o nehirleri yolculuk alanı olarak kullanıyorlar. Hı hı. O yüzden hani Viking deyince hep aklımıza okyanusu açılan adam geliyor ama değil yani. Nehirleri de kullanarak bütün o Rus havzasına hakim olmuşlar yani Ukrayna bölgesine vesaire. Neyse işte orada köle kızlardan biri de hani ne diyor, beni de diyor, onunla beraber diyor, yakın diyor, yakılıyor bunlar. Tekneye koyuyorlar ölüyü. O bazı İskandinavya'da bulunan şeyler var yani gömü olarak. Hı-hı. Yakılan da var, yakılmayan da var ama teknelerini, gemilerini, yaşama araçlarını öbür dünyada da o reise Hı-hı. yolculuk yapması için yardımcı olsun diye.
Önce bir haftalığına bir mezara koyuyorlar ama galiba değil mi? Ya
bekletiyorlar önce. Bir. Sonra işte bir ona bir gemi hazırlanıyor. Onun içine yiyecekler konuyor, fıçılar konuyor.
Sahip olduğu hayvanlar.
Konuyor. Tabii bazen at mesela bazı kazılarda 4 tane 5 tane at çıkıyor. Yani öbür dünyaya yolcu ederken bu işte reisi adamı ne yapıyorsun? Dünyadaki işte silahlarını, kölelerini, hayvanlarını, atlarını falan da onunla beraber gönderiyorsun. Orada tabii İbn-i Fadlan'ın birçok böyle Hristiyan seyyahın ve Müslüman seyyahın standarttır anlatımları. Böyle yani barbar gördükleri toplumlar karşısında hep takıntılı olduğu konulardan biri. İşte bu herkesin önünde diyor, kadın bunlar diyor, şey cima yaparlar, saklanmazlar insanlardan. Vikinglerle ilgili anlattığı bir şey de bu.
Evet, evet.
Yani toplu böyle seksten bahsediyor. Herkesin önünde işte diyor saklanma gereği duymazlar, gizlenme gereği duymazlar diye anlatıyor.
Şey anlatıyor değil mi hocam bir de ölüm meleği diye bir kadın şimdi bu köle kız ben de onunla öbür tarafa gitmek istiyorum dediği zaman kabilenin yaşlılarından bir kadın ölüm meleği diye aktarılıyor ama.
Freya işte, falan gibi bir kılığa giriyor, bir evet, tanrıça kılığına giriyor.
Bir şey bu kızın ölümü meselesini üstlenerek bütün bu ritüelistik süreci yönetme görevini alıyor. İşte önce kıza bir şey içiriyorlar.
Böyle sarhoş edici.
Yani böyle sarhoş edici, sakinleştirici mi artık böyle bir kafa güzelliği veren bir şeyler içiriyor. Bir şey neyse artık o. Ondan sonra kızı bütün Viking çadırlarına tek tek sokuyorlar. Oradaki erkeklerle tek tek birlikte oluyor. Ondan sonra bu ölüm meleği yanlış hatırlamıyorsam çünkü okuyalı bayağı oldu yani onu. Göğsüne hançer sokuyor.
Ya bıçaklıyor.
Ama bir yandan da erkekler de boğazlıyorlar.
İki erkeği yanına götürüyor. Son kez o iki erkekle birlikte oluyor. Ondan sonra işte kadın hatırladığım kadarıyla işte hançerliyor kalbinden. Erkekler de boğuyor.
Ondan sonra adamın yanına yatırıyorlar onu. Bir şiltenin üzerine yatırıyorlar adamı teknede, sandalda neyse. Adamın yanına yatırıyorlar. Ondan sonra ateşe veriyorlar sandalı. Orada Viking İbn-i Fadlan'a bir şey diyor. Hatırlıyor musun onu?
Ha diyor siz diyor dur sen söyleyince hatırladım. Siz diyor ölüleriniz diyor ahmaklar gibi diyor gömüyorsunuz diyor.
Börtü böcek yiyor yılanlar yiyor.
Çürümeye bırakıyorsunuz. Bak diyor şimdi hemen diyor atalarına kavuştu diyor.
Hakikaten de öyle oluyor yani o harlanmış ateşle bir an önce toz oluyor rüzgar alıyor götürüyor duman oluyor rüzgar alıyor götürüyor. Hemen cennete gidiyorlar diyor siz orada börtü böceği terk ediyorsunuz ölülerinizi.
Ya İbn-i Fadlan'ın metninin güzelliği bu zaten hani çok büyük böyle yargılar. Evet. Falan yok mesela yani bir diğer okuduğumuz yazarlara göre çok daha böyle toleranslı ve anlamaya çalışıyor. Etnolog gibi yani. Hı hı. Yani acaba o da haklı olabilir mi gibi düşünüyor gibi. Bizi şeye şartlamıyor. Allah böyle yorumlardan korusun. Mesela İbni Kesir'in falan metinlerinde düşün yani böyle bir şey yazsa.
Hep bir tiksinme var.
Hemen böyle tabii yani Allah onları ıslah etsin falan ve filan gibi bir şeyler ekler. İbni Fadlan'da bunlar yok yani.
İbni Fadlan şaşkınlığını çok doyasıya yaşamış ya bence. Hakikaten o bu yolculuğun tadını en çok çıkaracak adam oymuş yani.
Yani bugün bile bir modern çağda bir antropolog bile gittiği zaman birçok bu şeyi gösteremeyebiliyor yani.
Evet,
İncelediği toplumlar karşısında bu nötr durum.
Peki yani genel olarak bir şeye bakacak olursak bu İbn-i Fadlan seyahatnamesine. Yani bizim için Türk dünyasının içine yani Hazar denizinin kuzeyine bizim için Hazar ötesi denebilecek bölgeye yapılan yolculuğa dair çok önemli bir kayıt olmasıyla birlikte ilginç de bir hikaye bence. Yani başından sonuna keşke devamını da bulabilsek. Keşke geri dönebildi mi, dönmedi mi? Çünkü
yazmışsa
bunun ihtimali
tabii. Belki de yazmadı. Belki,
ya belki de yazmadı ama
belki de yok.
Ama çok büyük ihtimalle bunu dönüp Bağdat'ta yazdı. Yani bu Meşet'te bir kütüphanede bulunduğuna göre
ya ama bunun devamı olsaydı işte Yakuti, Hemedani ya İspani illa birilerine yani bir kısmı yani bazen tabii daha önceden yaşamışları söylemiş olabilirim. Ezberden konuşuyorum ama Yani o coğrafyacılar kuşağında bazı alıntılar olmuş olması lazım. Çünkü İbn-i Faldan'ı takip eden, alıntılayan çok fazla yazar var. Yani mutlaka bir iki pasaj geçişmiş olması lazım.
Bizim bilmediğimiz kısımlarından da alıntı yapmış olmalıydı.
Evet, yani bu kadar çok Arap yazarının olduğu bir dönemde mutlaka bir bölümü aktarılmış olurdu yani. Eksik olan kısımdan.
Bir de tabii hikaye aslında şey demiştik, bir fıkıh alimi göndermek istiyor işte Halife Muktedir. Daha doğrusu oradan böyle bir talep geliyor bize, ya şu İslam dininden anlayan bir adam gönderin de biz bu işi doğru öğrenelim.
Evet, Müslüman olmuşlar ama Müslümanın ne olduğunu bilmiyorlar.
Evet, bilmiyorlar. Bu işi doğru öğrenelim, bize bir adam gönderin, biraz da para gönderin, kale yapacağız bilmem ne falan diye yola çıkıyor. Fakat Halife para göndermiyor aslında. Yani eli boş gidiyor İbn-i Fadlan. Diyor ki hani yol boyunca işte bizimle bir şekilde böyle vasalaj ilişkisi olan hani bir takım şeylerden git, vergileri topla, onları al, onları götür ve Bulgarlara ver diyor. Fakat onlar da ya şey, benim de pazartesi ödemem var kardeşim falan filan diye bir şekilde geçiştiriyorlar İbn-i Fadlan'ı. İbn-i Fadlan gerçekten böyle annemin tabirini kullanayım, eli kuru götü yaş gidiyor yani oraya kadar ve böyle hani şey, bir süre sonra iltemerli papaz oluyorlar parayı getirmediği için.
Ya benim burada gördüğüm, hani daha önce de konuşmuştuk, böyle katı, dindar, ortaçağ insanı imajının tam aksine canlı bir hayat, rasyonel tiplemeler, yani din olacak ama onun yanında tabii günlük çıkarlara dayalı beklentilerle dolu. Özellikle Türk toplumu ile ilgili anlattıkları kesinlikle çok canlı ve kadınlarla erkekler arası ilişkiler konusunda hani bugün de tartıştığımız, bugün de hala gündemde olan birçok meselenin aslında özüne dönük çok iyi bir etnolojik metin olduğunu düşünüyorum. Yani böyle anlatılan o ortaçağ toplumu, kafada canlandırılan ortaçağ toplumun tam aksine çok canlı bir toplum tasviri var.
Bu genel olarak aslında biraz şeyin noktasına gelmiş oluyorsun böyle, bir de Eko gibi şeyler var ya, ya ortaçağ aslında süperdi ya falan diyen başka bir çizgi var ya.
Ya evet, o da saçma. Yani neticede şeyle örneklerini de veriyoruz. O köle kadının başına gelen olaylar, onun bir şekilde buna ikna edilmesi ki biliyorsun onun korkusunu bastırmak ve diğer cariye kızların bu vahşete tanık olmamak için işte orada şarkılar söyleniyor. Çok neşeli bir ortam varmış gibi
davranıyor. Hatta kölenin kendisine bile söyletiyorlar
tabii,
şarkı.
Yani onlar burada bir şey yapmayalım yani.
Gerçi Fadlan şarkı diyor, İbn Fadlan şarkı diyor. Belki de bir dua, belki de bir dua okuyor yani.
Nordik ilahiler olabilir. İşte keşke biraz kelimelere de yer verseydi. Onlardan öğrendiği kelimeleri, tanrılardan bahsetseydi. Mesela o ölüm meleği olan kadının, yani tanrıça Freya ile olan bağını falan biraz daha anlatsaydı.
Belki de bir Freya rahibesiydi.
Yani onlar daha iyi olurdu.
Yani yaşlı bir kadın çıktı geldi bilmem ne diyor ama belki de gerçekten öyle toplumda öyle bir konumu vardı kadın. Ben de İbn Fadlan seyahatnamesini açıkçası İbn Battuta'dan daha eğlenceli buluyorum. İbn Battuta'nın daha geniş bir coğrafyaya dair İslam coğrafyasının merkez dışı bir figürü tarafından gözlenmesi, çünkü İbn Battuta da yani öyle Şamlı bir Arap değil yani. Hani o da merkezin dışından bir adam. Merkezin içinden geçerek Asya'ya uzandı. Mesela daha dolu, daha böyle kendi çağına dair işte bir takım önemli bilgiler veren, arada işte üfürdüğünü de tahmin ettiğimiz kısımlarla bezenen. Ama İbn Fadlan'ı daha eğlenceli buluyorum ve İbn Fadlan'ın İbn Battuta kadar uydurmadığını düşünüyorum.
Ama şimdi İbn Battuta'nın tabii metni çok geniş. Çok yani yıllara, bu birkaç aylık, bir senelik falan bir macera İbn Fadlan'ın, ki öbürü 20-25 yıl bilfiil hani gezmiş tozmuş. Çok daha büyük bir coğrafya gezmiş. Şu tavırları aynı yalnız. Mesela bu kadınların örtünmemesi konusundaki tavırları İbn-i Battuta hatırlarsın, o Maldivler'de mi ne? Uğraştım durdum diyor bir türlü diyor, bunları da örtümü öğretemedim diyor. Ona üzülüyor fakih olarak. O mesela İbn-i Fadlan'da da var. Yani ne kadar uğraştıysam diyor, onları erkeklerle böyle çıplak işte nehre girip yıkanma geleneğinden vazgeçirtemedim falan diyor. Ama hani çok da ısrarcı olmuş gibi de değil yani. Yani buna zamanı da olmadı muhtemelen. Ama yani hayali kurgular konusu, evet, İbn-i Battuta'da böyle havaya yükselen gurular falan filan var.
Onda öyle. Da öyle köpek başlı
yani
şeyler
bir şeyler var onda, var bayağı ilginç, enteresan işler var ama bunların şöyle bir şey var ama. Kendini anlatılanları anlatma konusunda çok büyük istekleri var. Hani bunların çoğunda sorgulamıyorlar. Yani bana böyle anlatıldı ama diyorlar. Hani işte biraz...
Bir de tabii biraz edebiyatlı bir anlatım telaşı da var herhalde ki yani şöyle bir şey. Şimdi Afrika'nın, Kuzey Afrika'nın batı ucundan böyle develerle bilmem nelerle falan filan ta Asya içlerinde böyle yani şeye kadar Endonezya'ya kadar falan gittiğini düşün. Orada bir kabilenin bir törenine tanık olduğunu düşün. Böyle dev işte köpek şeklinde at şeklinde maskeler takmış adamların dans ettiklerini
şey,
düşün yani.
Batuta şey Sati'ye şahit oluyor ya. Belki onu konuşmuşuzdur şimdi hatırlamıyorum o. Kadının burada gene şey öldürülüp yakılıyor. Viking esiri. O Hindistan'da gördüğü kadın İbni Batut'un o canlı canlı ateşe atılıyor. Onu mesela ben diyor dayanamadım diyor. İzleyemedim, bakamadım diyor yani. Atımdan yuvarlanacaktım aşağıya diyor. Hani o çarpılıyor yani.
Yani çok çok yeni bir dünya ile karşılaşıyor. Çok böyle ya şimdi mesela bizim için bunlar çok büyük haber değil tamam yani biz internet yoluyla hadi interneti bile hiç hani icat edilmemiş olduğunu düşün. Biz çok geniş bir kütüphaneyle dünyaya geldik. Ya
fotoğraf makinesi,
yani fotoğraf makinesi var.
Kayıtlar var.
Kitaplar var. Bilmem neler var. Yani bir kitapta söylenene çok sağlıklı dayanaklar sunarak öbür kitapta reddedebilecek başka kitaplar var. Bilmem ne falan filan. Hani böyle biz çok dünyadan haberdar bir dünyanın içine doğduk büyüdük. Yani biz çocukken bile işte mesela şey düşün. Asterix'ten mesela Avrupa tarihi öğrenmedin mi yani? Hani Tenten'den bile öğrendik
Sezar'ı
yani.
Sezar'ı Asterix'ten öğrendik.
Yani hani o düzeyde bile bilgiye erişimimiz çok daha kolaydı ki şimdi internet falan çok daha avantajlı durumda insanlar. Ama yani işte Tanca'dan çıkıp bir Çin Hindi adasında köpek başlığı takıp törenler yapan bir grup yerliyi izleyen bir adamın evet köpek kafalı insanlar vardı falan diye anlatmasında bir anormallik yok bence yani.
Bir de ateşe biliyorsun ot atıyorlar bayağı yüksek miktarda. Yani o havaya karışıyor ve herkes o törenler
kafalar güzel oluyor evet, tabii.
Yani öyle ayık kafayla o törenlere katılamıyorsun. Senin içmene gerek yok. Onlar zaten ateşe ata ata. Biliyorsun hani bazen jandarma operasyon
evet,
yapar.
Evet.
Böyle tonlarca
askerlerin kafası güzel olur.
Afyon yani. Yakarlar böyle tarlada. Bütün askerler bir hoş olur. Ya burada şu da var mesela sana söylemiştim onu. Örneğin o Bremen'li Edum falan var ya bu orta çağda Litvanya paganları vesaire Saksonlar şunları bunları gezen. Bu İbni Fadlan da öyle bir tavır da var. Yani benim anladığım kadarıyla Müslümanlara mesaj veren bir metin de kaleme almaya çalışmış. Örneğin o zina konusundaki Türklerinden ahlaklı tavrını. Ya bakın bunlar Müslümanlığı bilmiyorlar. Aslında işte hala Allah'ı da tam olarak bilmiyorlar, tanımıyorlar ama bunlar bile natural olarak yani namuslarına ne kadar düşkünler ki biz Müslümanlar olarak bundan feyiz almalıyız, örnek almalıyız. Onları kat be kat geçmeniz gibi bir mesaj da var. Çünkü
tabii de bu barbarlar gibi mi yaşayalım yani?
Yani bunlar bile bu kadar önemsiyorsa bu namus konusunu biz daha bunun daha ötesine geçmeliyiz gibi o şeylerde de var. Hristiyan yazarlarda da çok var o. Çünkü bahsettikleri gene benzer kuzeyli halklar aslında. Yani biz coğrafya olarak Türk deyince aslında onların kuzeyli olduğunu bazen unutuyoruz. Hani Almanlar şey diyor ya Türkler için Orta Doğu'nun Almanları falan derler. Aslında köken olarak yani bu Germenler, İskandinavlar ve Türkler aynı enlem boylamda, aynı aslında coğrafyadan dünyaya dağılan halklar. Tavırları o açıdan birbirlerine de benziyor yani.
Hocam teşekkür ederim. Yine benim çok keyif aldığım bir bölüm kaydetmiş olduk böylece.
Burun buruna bir bölüm kaydetmiş.
Çok yani gerçekten keşke şu bölümü kaydederken bir fotoğrafımızı çekip onu Twitter hesabımızdan paylaşabilseydik yani.
Bir metrekare alan
bu
için.
Bir şey var ya Rafet El Roman'la şarkı söyleyen bir adam vardı hatırlıyor musun onu?
Genç bir çocuk.
Yani şey şu astral seyahatleri falan çıkıyormuş şimdi o. Onların klibi gibi böyle gelen bir mikrofonla burun buruna çok zırva bir iş oldu. Ama yine de buna rağmen bütün zorlu koşullara rağmen iyi bir bölüm kaydettik. Bandırma'da sevgili Töre hocamın evinin balkonunda burada kendine inşa ettiği mabedin içinde bir bölüm kaydettik. Bize bir eleştiri var hocam. 60 bölüm neredeyse bölüm kaydetmişsiniz. Bir satır Türklerden bahsetmemişsiniz dendi. Haklılar, aşırı haklılar. Bu bölüm aslında ona bir girizgah gibi olsun. Türklerden yani Türk tarihinden, Türk tarihinin çeşitli safhalarından yine bahsedelim. Ne bileyim işte Hunlar konuşalım, Göktürkler konuşalım.
Babürler konuşalım.
Babürler konuşalım.
Ekber Şahı, Babür'ü.
Şeyi Cihan konuşalım. Şahı. Neden Türkler paralı asker olarak gittikleri her yerde bir süre sonra kral oldular, iktidar oldular. Onu konuşalım. Mesela Fatimileri konuşalım.
Fatimiler Türk değil. Tulunoğulları, İşitler.
Şeyler, Memlükler Türk.
Memlükler.
Memlükler Türk. Zaten Memlük yani adamın
Memlükler,
üstüne.
Adam Memlük yani.
Bunları konuşalım. Ama bu bölümde buna girizgah olmuş olsun dediğin gibi. Var mı söylemek istediğin bir şey?
Yok, dinleyenlere sevgiler, saygılar iletiyorum.
Ben de sevgi ve saygı iletiyorum. Herhalde bu bölüm intişar edildiğinde hocam 1 Mayıs İşçi Bayramı da idrak ediliyor olacak. Onu da kutlayalım. Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın sosyalizm diyeyim de yine ekşi sözlükte.
Nihat Doğanlaşma.
Tamam. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın bir sonraki bölümümüze kadar. Ölmez sağ kalırsak 15 gün sonra yine burada olacağız.